Ayrım 2. Ötekiler Günü, Tekin Şener, sayfa 23. İkinci bölüm, Vaktin Ayak İzleri. Eski fotoğraflar yalan söyler mi? Hayat Ağacı dergisinin 34 sayılı yayın macerası boyunca binlerce fotoğraf yayınladık. Bu fotoğrafların büyük kısmı siyah beyazdı ve 10 yılların tozunu taşıyordu. Dergi sayfalarında yayınladığımız fotoğraflar geniş arşivler arasından konularına göre seçildiği için okurla paylaşılmayan çok daha fazlası da bizim tetkikimizden geçmiş oldu. Bu kadar çok eski zaman tanığıyla haşır neşir olunca bize sundukları gerçekliğin ve aktardıkları bilgilerin sağlamlığı bir mesele olarak karşımıza çıktı. Bizim için zevkli bir meseleydi bu. Çünkü siyah beyaz fotoğraflarla ilgilenmeyi seviyorduk. Hem de zamana, tarihe ve olaylara bakışla ilgili yeni harika sorulara yol açıyorlardı. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir fotoğrafı ya da hakkında her şeyi bildiğimiz bir fotoğrafı nasıl okumalıyız? Bir fotoğraf bizi nasıl yanıltabilir? Fotoğraflar yalan söyler mi? Doğruyu bulmak için fotoğrafın bilgisine sahip olmak yeterli midir? Yani bir fotoğraf nerede, ne zaman çekilmiş, kimleri gösteriyor gibi soruların cevaplarını bilsek dahi bize gösterdiği durum hakkında yanılabilir miyiz? Bu sorular uzar gider, açtıkları bahisler toplumsal hafızayla, içinden çıkıp geldiğimiz tarihe yaklaşımımızla doğrudan ilgili olduğu için gayet doğurgandır. Zamanın durduğumuz noktasından geride kalan herhangi bir noktasına bakmamızı sağladığı için tarihi ve zamanı kavrayışımız olduğu gibi fotoğrafa aktarılır. Şu an baktığımız fotoğrafa şimdinin ölçüleri, hükümleri ve merceği ile bakarız. Mesele şu ki şimdinin merceği fotoğrafa tutulduğunda düz, saydam bir görüntü vermez. Kareyi kendine göre eğip büker, ona anlamlar ve değerler yükler. Fotoğrafa bakarken aradaki zamana da bakarız, onu okurken tarihi okuruz. Dünya görüşümüzün, bilincimizin prizmasında kırılan ışıkları fotoğraf karesine düşürür, zamandan çekilip alınmış bir anı kavramaya çalışırız. Baktığımız görüntü ile gördüğümüz zaman parçacığını zihnimizde birleştiririz. Söz gelimi tanıdık bir mekanı fon alan insanlar objektife poz vermiş olsun. Önce mekanın bugünü ve o günüyle ilgili mukayeseye başlar, sonra kişilerin kıyafetini inceler, belki yüzleriyle ve duruşlarıyla da ilgileniriz. Bütün bunları o döneme dair kanaatlerimiz ve yargılarımız çerçevesinde yaparız. Aynı fotoğrafa bakan başkalarının farklı noktalara dikkat etmesi, hatta zıt sonuçlara varması bundandır. Eski fotoğrafların bize oynadığı bazı oyunlar da vardır ki, hazırlıksız bir zihni, daha doğrusu oyuna gelmeye hazır bir zihni kolayca aldatabilirler. Siyah beyaz dönem fotoğrafları çoğunlukla düzenlenmiş bir sahneyi ve poz veren, yani bir anlamda rol kesen insanları gösterir. Bunlar az çok manipüle edilmiş, müdahale edilmiş belgelerdir. Üstelik bu müdahale sonradan ve hariçten değil, anında ve dahilden yapılır. Bizzat resmin içinde yer alanlar o anın sahiciliğini bozar. Bu fotoğrafların ait oldukları zaman hakkında verdikleri bilgiye temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü değişik ölçülerde bir kurmacayı gösterirler. Hayat Ağacı'nda yayınladığımız şehir fotoğrafları arasında en çok ilgiyi bu cinsten olanlar gördü. Tabii ki en çok tartışma da onların etrafında döndü. Giyim kuşam başta olmak üzere hayat tarzına dair şaşırtıcı manzaralar sundukları için insanların dönemle ilgili yargılarını ya pekiştiriyorlar ya da sarsıyorlar. Halbuki böyle bir fotoğrafın kendi dönemini temsil gücü gerçekten tartışmalıdır. Çünkü o önceden hazırlanmış bir sahneyi yansıtmaktadır. Bizi gereğinden çok şaşırtmamalı ve sarsmamalıdır. Tanıdık bir mesire alanında iki dirhem bir çekirdek oturanlar, bir anıt yapının önünde tiril tiril giyimleriyle poz verenler, gösterişli bir masa çevresindeki şık kadınlar ve erkekler, büyük ihtimalle yıl sonu müsamerelerinde ya da törenlerde verilen okul pozları. Tamamı çok cazip ve dahi değerli şehir fotoğrafları olmakla birlikte kendilerine bakanı dönemlerine dair yanlış genellemelere kışkırtırlar. Bundan diyelim ki 80 sene önce fotoğraf çektirmek az sayıda insanın bildiği, önem verdiği ve yapabildiği çok özel bir eylemdi. Diğerlerinin sureti ise ancak o an oradan geçiyorlarsa bir fotoğrafa düşebilirdi. Dolayısıyla insanlar bu kadar özel bir fiile özenle hazırlanıyor, sadece kılık kıyafete değil fona ve dekora da dikkat ediliyordu. Fotoğraf çekiminin törensel havası içinde de olabildiğince vurgulu ifadeler takınıyorlardı. Bu çekici oyuna, bu buğulu hatıraya mahsusen hazırlanan insanlar belki olduklarından ziyade olmak istedikleri gibi görünüyorlardı. Biz şimdiden onlara bakarken gerçeğe değil de gerçeğin bir çeşit idealizasyonuna baktığımızı unutmamalıyız. Dijital çağa geçilinceye kadar fotoğraf törensel bir havada çekilir ve gündelik rutini değil, rutin dışı bir anı gösterirdi. Bugün elimizin altında duran aygıtlarla fotoğraf çekebildiğimiz için sıradan anlarımızı da kaydediyor, hatta olur olmaz paylaşıyoruz. Bu dijital bol kese fotoğrafın mahiyetini tamamen değiştirdi. Evvelki dönemde fotoğraf insanların hayatını olduğu gibi yansıtmaktan çok ona rutin dışı bir ışık yansıtıyordu. Büyüklerimizin nesilden nesile devrettikleri aile albümleri ailenin hem hatırasını hem de iftarını saklıyordu. Albümler öyle herkese gösterilmez, münasip insanlara münasip vakitlerde açılırdı. Çünkü kaydettikleri anlar, suretler, durumlar mahrem olmasa bile mahsustu. İnsanların objektife poz vermediği panoramik fotoğrafların ise belgesel niteliği daha güçlüdür. Hayat Ağacı dergisinde Sivas'ın farklı noktalardan çekilmiş mebzul miktarda panoramik fotoğrafını yayınladık. 1880'lerden itibaren örneklerine rastlanan bu fotoğrafların birçoğu profesyonel çekimlerle ortaya çıkmıştır. Kronolojik bir sıraya konulduklarında şehrin geçirdiği değişimi açıkça gözler önüne sererler. Bunlar çoğu zaman belli bir mekanın 100 yıl önceki suretiyle bugünkü arasında mukayese imkanlarını sunar. Aynı yerin zaman cetvelindeki dönüşümünü gösterir, yozlaşmayı, bozulmayı yüze vurur, gelişmeye, ilerlemeye şahit olur. Panoramik fotoğrafları okurken dikkat etmemiz gereken husus kadrajdır. Bu sefer de fotoğrafın konusu değil, onu çeken göz bizi yanılgıya sürükleyebilir. Genelde usta olan fotoğrafçı en güzel görüntüyü, en çekici manzarayı yakalayabilmek uğruna gerçekliğin bir kısmını dışarıda bırakabilir. Belirlediği çerçeve gerçeğin sadece bir kısmını içeriyor olabilir. Mekan fotoğraflarının tamamına bu ihtiyatla bakmak doğru olur. Bir kaşhanenin az ötesindeki viraneler kadraj dışı bırakılarak gözümüzden kaçırılıyor olabilir. Burada fotoğrafa nesnesinin değil, öznesinin müdahalesi söz konusudur. Yüksekçe veya geniş açı veren herhangi bir yerden çekilen şehir fotoğrafına bakarken, ister istemez onu çeken kişinin gözüyü de görürüz. Onun seçiciliği, bakışının keskinliği, bazı hassasiyetleri kareye doğrudan akseder. Bir sanatçı veya bir hevesli olarak fotoğrafçı, çarpıcı bir kare yakalamak için ince ayarlar yapar, ışık ve gölgeyi süzer, manzarayı gözden geçirir ve yönetir. Dolayısıyla bize ulaşan sanatçının seçtiği ve ayar verdiği görüntüdür. O fotoğrafın bilgisi ise tümel değil, tekildir. Dönemin genel tarihi bilgisini yansıtmaz, kendi biricik anının spesifik bilgisini taşır. Fotoğrafın tekil bilgisi kendi zamanı için önemli ipuçları sunar. Bu ipuçlarını takip ederek bütünün bilgisine ulaşabiliriz ki o da mutlak değildir. Bugün baktığımız eski şehir fotoğrafları özel bir zamandan, özgün bir hayattan çekilip alınmıştır. Temsil kudretinden çok tesir kudreti taşırlar. Onlardan etkileniriz. Genellikle çarpıcı, çekici ve şaşırtıcı olurlar. Keza cilveli, hatta ketum da olabilirler. Her şeyi hemen göz önüne sermez, bazı bilgileri gizleyebilir, bazılarının üstünü örtebilirler. Fotoğrafın sakladığı bilgiyi yine fotoğrafın verdiği ipuçlarını, işaretleri izleyerek ortaya çıkarabiliriz. Yoksa yek nazarda genellemelere varmak, kesin ve keskin kanaatlere ulaşmak kolaycılık olur. Bu şekilde hem fotoğrafı hem tarihi hafife almış oluruz. Fotoğraftan bilgi ya da duygu alabiliriz. Dönemle ilgili objektif veriler ışığında, mukayeseli bakışlar altında bizi gerçekten aydınlatırlar. Öyle ki tek bir fotoğraf doğru okunduğunda sayfalarca kitabi bilgiden daha fazlasını verir. Üstelik fotoğraf atmosfer kurar ve insanı kendi gerçekliğine çeker. Yani dönemiyle ilgili bilgiyi aktarmakla kalmaz, yaşatır. Yeter ki bakan zihin buna açık olsun, değer ve yargı yüklemeden önce fotoğrafın resmettiği durumu dikkatle ve bilgiyle seyretsin. Fotoğrafın bizimle konuşmasına izin verdiğimizde yüzlerce detay içinde birçok anlam katmanına sahip olduğunu göreceğiz. Aramızdaki en büyük engel bizim ona monolog yapmamız olacaktır. Eğer onun bizimle konuşabilmesini sağlarsak, ebediyen şahitlik edeceği bir ahvali bize açacak, bize vereceği bilgi ve duygu dolaysız olacaktır. Fotoğrafa bilgi ya da duygu yükleyebiliriz de, bu halde ise o anlamamız veya bilmemiz için bize yardımcı olamaz, aksine ön yargılarımızı pekiştirir. Burada esas olan tarihe yaklaşımımızdır. Eğer tarihe güncel polemiklerimiz, gündelik tartışmalarımız için malzeme devşireceğimiz bir saha gözüyle bakıyorsak, onda aradığımızı buluruz. Yok eğer tarihi kendi yalın gerçekliği içinde kavramak derdindeysek, onda ne ile karşılaşacağımızı önceden bilemeyiz. Bilme, anlama saikiyle yöneldiğimizde gerçek içinde gerçekler, oyun içinde oyunlarla karşılaşırız. Böylece cazibesine kapıldığımız tarih merakımızı kamçılar, bilme arzumuzu çoğaltır. Birer tarihi vesika olarak fotoğraflar içinde durum aynıdır. Tarih görüşümüzün çerçevesine sıkıca yerleştirdiğimiz bir fotoğraf bizimle söyleşemez. Ona dikte ettiğimiz sözleri tekrar eder. İşte o vakit fena halde yanıltıcı olurlar, fotoğraflar yalan söylemez, bizim onlara dikte ettiğimiz yalanları tekrar eder. Olgu ile görüntü arasındaki bağlantıyı doğru kuramazsak fotoğraftan sahih bilgiler alamayız. Bilhassa şehir fotoğraflarını doğru okumak için sağlam bir kronoloji ve mekan bilgisi şarttır. Çoğu zaman tarihlendirmek veya konumunu tayin etmek zorunda kaldığımız eski fotoğrafları adeta deşifre etmek zorunda kalırız. Burada detaylar devreye girer. Dikkatli ve malumat sahibi bir kişi detaylardan elde ettiği ipuçlarıyla resmin gizlerini açığa çıkarır. Şehir fotoğraflarının tarihlendirilmesinde bazı genel sabiteler vardır. Harf devrimi, şapka devrimi gibi. Fotoğrafta fesli birileri varsa 1925'ten önce olduğunu not edebiliriz. Ya da eski harflerle bir tabela varsa 1928'den önce. Binaların inşa tarihleri tanıdık kişilerin yaşları gibi özel ölçütler de tarihlendirmede işe yarar. Bütün bunlar sağlam bir göz hafızasını ve tarihi malumatı gerektirir. Önemli olan fotoğrafın bize açıktan ya da satır aralarında sunduğu bilgiyi doğru okumaktır. Yalan yanlış malumat, zayıf bellek fotoğrafa taklalar attırır. Bir bilgi kaynağı olarak fotoğraftan istifade etmek için ait olduğu zamanı ve yeri iyi tanımalıyız. Fotoğraf bu tanışıklığı ilerletir, bilgimizi tamamlar. Aksi de geçerli olabilir. Dönemle ilgili cehaletimiz ve peşin hükümlerimiz fotoğraflar sayesinde çoğalabilir de. Dikkatli nazarlarla, yalın zihinle, objektif tarih bilgisiyle baktığımız fotoğraf bizi yanıltamaz. Dahası kuru malumatın ötesinde dönemin ruhunu hissetmemize imkan sağlar. Zaman akıp gider ve son zerremize kadar bizi tüketir. Biz de kendi zamanımızı son anına kadar tüketir, sonsuz akışa katılırız. Fotoğraflar o muazzam çarkın etrafa saçtığı kıvılcımlar gibidir. Namütenahi bütünden koparılıp alınan tek bir an yeniden zamanda tedavüle sokulur. Hayattan alınıp zamana düşülen dipnotlar gibidir fotoğraflar. Gerçeğe de referans olabilirler, yanılgıya da. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.